Ayrım 31.
16. Yöneticiler adil olmazsa neler olabilir? Örneklerle açıklayabilir misiniz? Herkes kendi hakkını kendi almaya başlayabilir. Bu durum ülkeyi kargaşaya götürebilir ve benzeri uygun örneklerle açıklama. 17. Yönetim neden halk için ve halk tarafındandır? Açıklar mısınız? Demokrasinin gereğidir. En tutarlı yönetim şimdilik demokrasidir ve benzeri uygun örneklerle açıklama. 18. Bu olmazsa neler olabilir? Örneklerle açıklayabilir misiniz? Diktatörlük kurulur. Kimse hakkını alamayabilir, yönetim keyfileşir, halk ezilebilir ve benzeri uygun örneklerle açıklama. Ara özet. Yönetim halk için, halk tarafından yapılmalı, devletin ve halkın çıkarları dengelenmeli, yasalara uyulmalıdır. Ara geçiş. Öğretmenin bu konuda sayın konuğumuza soru sormak isteyen var mı demesi ve aşağıdaki etkinlikleri sırasıyla yapması. Etkinlikler 1. Öğrencilerce hazırlanmış ve öğretmence denetlenen soruların öğrencilerce teker teker sorulması. 2. Uzmanca soruların yanıtlanması, uygun örnekler verilmesi. Soru soranlara pekiştireç verilmesi. 3. Önceden hazırlanmayan fakat ilginç bulunan soruların sorulması. 4. Uzmanca soruların yanıtlanması, uygun örnekler verilmesi, soru soranlara pekiştireç verilmesi. D. Sonuç bölümü. 1. Son özet. Yönetim halk için, halk tarafından yapılmalı ve sürekli denetlenmelidir. Eğer devlet ve halk tarafından denetlenmezse düzensizlik, keyfilik başlar. Bu da o devletin yıkılmasına neden olabilir. 2. Tekrar güdüleme. Girişteki güdülemenin yinelenmesi. 3. Kapanış. Öğretmenin teşekkür ederiz demesi. Onun yönetimdeki başarısıyla ilgili ilginç bir örneği sınıfa sunması. E. Değerlendirme. 1. Merkezden ve yerinden yönetim arasındaki 3 benzerlik, farklılık yazınız. 2. Merkezden ve yerinden yönetime yeni bir örnek yazınız. 3. Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtarın görev ve yetkileri arasındaki benzerlikleri, farklılıkları yazınız. 4. Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar arasındaki ilişkileri açıklayarak yazınız. 5. Merkezden ve yerinden yönetimin neden gerekli olduğunu açıklayarak yazınız. 6. Yönetimde neden yasalara uyulması gerektiğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 7. Yöneticilerin neden devletin, halkın çıkarını dengeleyerek uyum içinde çalışmaları gerektiğini açıklayarak yazınız. 8. Yöneticilerin halk ve devlet tarafından neden sürekli denetlenmeleri gerektiğini açıklayarak yazınız. 9. Yönetimde neden adil davranılması gerektiğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 10. Yönetimin neden halk tarafından halk mutluluğu için olduğunu açıklayarak yazınız. 11. Merkezden ve yerinden yönetim olmazsa neler olabileceğini açıklayarak yazınız. 12. Yönetimde yasalara uyulmazsa neler olabileceğini açıklayarak yazınız. 13. Yöneticiler devletin halkın çıkarını dengelemez ve uyum içinde çalışmazlarsa neler olabileceğini açıklayarak yazınız. 14. Yöneticiler halk ve devlet tarafından sürekli denetlenmezlerse neler olabileceğini açıklayarak yazınız. 15. Yönetimde adil davranılmazsa neler olabileceğini açıklayarak yazınız. 16. Yönetim halk tarafından halkın mutluluğu için olmazsa neler olabileceğini açıklayarak yazınız. Bu ünitenin diğer derslerle bağlantısı. Türkçe dersinde okutulacak metinler, öykü, anı, şiir ve benzeri, merkezden ve yerinden yönetimin özelliklerini içerecek biçimde düzenlenmelidir. Söz gelişi, merkezden ve yerinden yönetimde başarılı olmuş ünlü kişilerle ilgili ilginç yazılar Türkçe derslerinde okuma parçası olarak kullanılabilir. Resim dersinde yukarıda yönetimle ilgili anlatılan ilginç olayların öğrenciler tarafından resim edilmesi istenebilir. Müzik dersinde yönetimin ilkelerini içeren şarkılar öğretilebilir. Günlük ders planı örneği. A. Biçimsel bölüm. Dersin adı bilimsel araştırma. Sınıf, üniversite. Ünitenin adı bilgi sorunu. Süre 2 saat. Öğretmenin adı soyadı Veysel Sönmez. Öğrenme, öğretme strateji ve yöntemi, buluş yolu stratejisi ve görüşme yöntemi. Kaynak kitaplar, Yıldırım Cemal Bilim Felsefesi, Kaptan Saim Bilimsel Araştırma Teknikleri, Sencer, Muzaffer ve Yakut Sencer Toplumsal Araştırmalarda Yöntem Bilim, Ertürk Selahattin, Diktacı Tutum ve Demokrasi. Araç gereçler, slide makinası ve yansı varsa. Dersten önce yapılacak etkinlikler. 1. Bir hafta önce öğretmenin Doktor Zeki Peser'le konu üzerinde konuşması, soru ve yanıtları birlikte hazırlamaları. 2. Öğretmenin Doktor Zeki Peser'le birlikte sınıfı gezmeleri ve öğrencilere onu tanıtması. 3. Öğretmenin bilgiyle ilgili kaynakları belirlemesi, bunları öğrencilere söylemesi, onlardan okumalarını ve Doktor Peser'e soracakları soruları saptamalarını istemesi. Bu soruları daha sonra öğrencilerle birlikte saptaması. Ünite ya da konunun örüntüsü. Bilimsel bilgi, bilimsel bilgi nasıl elde edilir, bilimsel bilginin özellikleri. Ana nokta. Bilimde öne sürülen her doğru, kesin, mutlak %100 değil, pekin, denencel, olasılı doğrudur. Yardımcı noktalar. Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemle elde edilir. Bilimsel bilgi yöntemin, nesne ve olguların değişmesi, ölçütlerin, sayıltıların, bilim adamının, duyu organlarının, ölçme araçlarının, evren ve örneklemin niteliklerinden dolayı kesin, mutlak %100 doğru bilgi değildir. Güvenilir, doğruluk değeri yüksek, nesneye göre kanıtlanabilir. Kendini düzeltici, birikik, sınırlı ve bilimsel yöntemle elde edilen bir bilgidir. Hedef, bilimsel bilginin özelliklerini açıklayabilme. Davranışlar 1. Bilimsel bilginin özelliklerini gerekçesiyle yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Belirtilen özelliğe uygun düşen bir örnek yazma, söyleme, seçip işaretleme. 3. Senaryo içinde sunulan bir durumda bilimsel bilgiyle ilgili ilgisiz olanı gerekçesiyle yazma, söyleme, seçip işaretleme. 4. Belirtilen birkaç genellemeye, duruma, önermeler zincirine ters düşen, düşmeyen, çelişen, çelişmeyen önermeyi yazma, söyleme, seçip işaretleme. B. Giriş bölümü. 1. Dikkati çekme. Öğretmenin Karl Popper, bilimsel bilgi yanlışlanabilir bilgidir diyor. Bu önermeyi kim açıklayacak sorusunu sınıfa sorması. Yeter sayıda öğrenciye söz hakkı vermesi, yanıtların hiçbirine doğru ya da yanlış dememesi. Bu soruyu ve yanıtlarınızı unutmayın. Dersin sonunda tekrar soracağım. Bu derste öğreneceklerinizde bu soruya doğru yanıt verebileceksiniz demesi. 2. Güdüleme. Tüm düşüncelere karşı neden hoşgörülü olmamız gerektiğini kavrayacak, katı, bağnaz ve tutucu davranışlardan kurtulabileceksiniz. Doktor Zeki Peser, AÜ, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur. Çeşitli lise ve eğitim enstitülerinde felsefe grubu öğretmenliği ve yöneticilik yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim psikolojisi alanında master, HUMSEF'de eğitim program geliştirme ve değerlendirme dalında doktora derecesi almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde eğitim felsefesi dersi öğretim görevlisidir. 3. Gözden geçirme. Bilimsel bilginin özelliklerini kavrayabileceksiniz. 4. Derse geçiş. Öğretmenin bu açıklamalardan sonra şimdi bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini ve özelliklerini Doktor Zeki Peser'le birlikte görüşerek ortaya koyalım demesi. Aşağıdaki soruları sırasıyla Doktor Peser'e sorması. C. Geliştirme bölümü. Sorular ve yanıtlar. 1. Günümüzde baskın ve yaygın olan bir görüş var. Bilimsel bilgi %100 kesin mutlak doğru bilgidir. Bu görüş doğru mudur? Neden? Maalesef bu görüş doğru değildir. Çünkü evrende her nesne ve olgu sürekli bir değişim içindedir. Bilimde sürekli bir değişim içindedir. Kendini onarır ve geliştirir. Bilimsel yöntem ve özellikle de bilimsel bilgi, kavramlar, kanunlar, kuram ve kuramcılar her bilimsel buluşa ve icada göre yeniden düzenlenirler. 2. Bu özellikleri birer örnekle açıklar mısınız? Her bir özellik için fen ve sosyal bilimlerinden birer uygun örnek vermesi. 3. Açıklamanızda bilimsel yöntemden söz ettiniz. Nedir bilimsel yöntem? Sürekli nasıl değişir ve kendini yeniler? Bilimsel yöntemin ne olduğunun işlemsel ve zihinsel süreçleri tablo 1 ile açıklaması. Neden ve nasıl gelişip değiştiğini örnekler üzerinde gerekçe göstererek belirtmesi. 4. Bilimsel yöntemin kullanılışını bir örnekle açıklar mısınız? Fen ve sosyal bilimlerle ilgili örnekler üzerinde problem çözme yönteminin nasıl kullandığını açıklaması. 5. Neden bilimsel bilginin kesin, mutlak %100 doğru olmadığını açıklar mısınız? A. Nesne ve olguların sürekli değişmesi, B. Yöntemin gelişmeye açık olması, C. Ölçütlerin özelliği, D. Sayıltıların niteliği. E. Bireyin mutlak tarafsız olamayışı, F. Yorumların kişiselliği, G, duyu organlarının niteliği, H, ölçüm araçlarındaki hata, I, evren ve örneklem sorunu, J, aslına uygun yansıtamama ve benzeri üzerinde durması. Ara özet. Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemle elde edilir. Bilimsel bilgi yöntemin nesne ve olguların değişmesi, ölçütlerin, sayıltıların, bilim adamının duyu organlarının, ölçüm araçlarının, evren ve örneklemin niteliklerinden dolayı kesin, mutlak, %100 doğru bilgi değildir. Ara geçiş. Öğretmenin bilimsel bilginin %100 kesin bilgi olmadığını gördük. Şimdi de bilimsel bilginin özelliklerini inceleyelim demesi ve aşağıdaki soruları Doktor Peser'e sorması. Sorular ve yanıtlar. 1. Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir? A. Güvenilir bilgi. B. Doğruluk değeri yüksek bilgi. C. Bireye değil nesneye uygunluk. D. Kanıtlanabilir. E. Kendini düzeltici, birikik ve sınırlı. F. Bilimsel yöntemle elde edilen ve ölçülebilen bilgidir demesi. 2. Bilimsel bilgi güvenilir bir bilgidir önermesini açıklar bir örnek verir misiniz? Gerekli açıklamaları yapması, fen ve sosyal bilimlerden birer uygun örnek vermesi. 3. Doğruluk değerinin yüksek olması ne demektir? Bir örnekle açıklar mısınız? Anlamlılık, manidarlık düzeyine göre açıklama yapması, fen ve sosyal bilimlerden birer örnek vermesi. 4. Bireyden çok nesneye göredir ilkesini bir örnekle açıklar mısınız? Bireye ve nesneye göre birer örnek vermesi, ilkeyi vurgulaması. 5. Bilimsel bilginin kanıtlanabilir bir bilgi olduğunu bir örnekle açıklar mısınız? Bunun için gözlenebilir, deneylenebilir, denenebilir, tekrar edilebilir, yanlışlanabilir özelliklerini vurgulaması. 6. Kendini düzeltici, birikik ve sınırlı bir bilgi oluşunu bir örnekle açıklar mısınız? Fen ve sosyal bilimlerden birer örnek üzerinde bu özellikleri açıklaması. 7. Bilimsel bilgi türlerini söyler, bunlara birer örnek verir misiniz? Kavramlar, kanun, ilke, kuram, kuramca, denence, genellemeleri açıklaması. Her birine fen ve sosyal bilimlerden uygun örnekler vermesi. Ara özet. Güvenilir, doğruluk değeri yüksek, nesneye göre kanıtlanabilir, kendini düzeltici, birikik, sınırlı ve bilimsel yöntemle elde edilen bir bilgidir. Ara geçiş. Öğretmenin bilimsel bilginin özelliklerini gördük. Doktor Peser'e bu konuda soru sormak isteyen var mı demesi, aşağıdaki etkinlikleri sırasıyla yapması. Etkinlikler 1. Öğrencilerce hazırlanmış ve öğretmence denetlenen soruların öğrencilerce teker teker sorulması. 2. Uzmanca soruların yanıtlanması, uygun örnekler verilmesi. Soru soranlara pekiştireç verilmesi. 3. Önceden hazırlanmayan fakat ilginç bulunan soruların sorulması. 4. Uzmanca soruların yanıtlanması, uygun örnekler verilmesi. Soru soranlara pekiştireç verilmesi. D. Sonuç bölümü. 1. Son özet. Bilimde öne sürülen her doğru, kesin, mutlak %100 değil, pekin, denencel, olasılı doğrudur. 2. Tekrar güdüleme. Girişteki güdülemenin yinelenmesi. 3. Kapanış. Öğretmenin Doktor Zeki Peser'e teşekkür ederiz demesi. Onun bilimsel çalışmaları ile ilgili ilginç bir örneği sınıfa sunması. E. Değerlendirme. 1. Bilimsel bilginin özelliklerini yazıp her birine birer örnek veriniz. 2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin gerekçeli açıklamasıdır? A. Bilimsel bilginin doğruluk değeri yüksektir çünkü işe koşulan ölçütler mutlaktır. B. Bilimsel bilginin doğruluk değeri yüksektir çünkü işe koşulan araçların geçerliği tamdır. C. Bilimsel bilgi bireyden çok nesneye göredir çünkü nesnenin niceliği ve niteliği göz önüne alınır. D. Bilimsel bilgi bireyden çok nesneye göredir çünkü nesnenin niceliği ve niteliği tam olarak ölçülür. E. Bilimsel bilginin doğruluk değeri yüksek ve nesneye göredir çünkü ölçütler ve nitelikler her yerde aynıdır. 3. Bilimsel bilginin güvenilir olduğuna ilişkin fen ve sosyal bilimlerden yeni birer örnek veriniz. 4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin kendini düzeltici olduğuna dair bir örnek sayılabilir? A. Önce maddenin bölünmeyen en küçük parçasının molekül, sonra atom, daha sonra da kark olduğunun ortaya konulması. B. Önce çok tanrıcılık, sonra tek tanrıcılık, daha sonra da Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığın ortaya çıkması. C. Klasizm, romantizm, realizm, naturalizmin sırasıyla ortaya çıkması. D. Önce dünyada bilinmeyen kıtalara, sonra aya, daha sonra da diğer gezegenlere gidilmesi. E. Önce teleskopun, sonra mikroskopun, sonra da mikropların bulunması. 5. Bilim adamı bilimsel yöntemi kullanır. Bu yöntem sonucu elde edilen bilgiler bilimsel bilgidir. Çünkü bilimsel yöntem bilimsel bilgiyi elde etmede biricik ve her zaman güvenilir bir yoldur. Bu süreçte problemin durumuna göre değişik zihinsel ve işlemsel süreçler işe koşulabilir. Böylece doğruluk değeri yüksek önermeler elde edilebilir. Yukarıdaki önermelerin hangisi bilimsel bilgiyle bağdaşmaz gerekçesiyle yazınız. En fazla 5 tümcelik bir gerekçe belirtiniz. 6. Bilimsel bilgi ölçütlere dayalıdır. Ölçütler kesin değildir. Üstelik bu ölçütlere göre hazırlanan ölçme araçları da belli derecede hatalıdır. Bu nedenden dolayı bilimsel bilgi güvenilir değildir. Onu işe koşarken, yani yaşama uygularken dikkatli davranmalıyız. Yukarıdaki önermelerden hangisi ve gerekçeli açıklaması bilimsel bilgiyle bağdaşmaz? A. Birinci önerme, çünkü her zaman ölçüt kullanılmaz. B. İkinci önerme, çünkü ölçütler kesindir. C. Üçüncü önerme, çünkü ölçme araçları hatadan arınıktır. D. Dördüncü önerme, çünkü bilimsel bilgi güvenilirdir. E. Beşinci önerme, çünkü uygularken dikkatli davranmamıza gerek yoktur. 7. Bilim adamı bilimsel yöntemle çalışır. Bu yöntemle elde ettiği bilgilere güvenir, fakat kesinlikle onların kölesi olamaz. Çünkü aşağıdaki tümcelerden hangisi bu parçanın sonuna getirilirse belirtilmek istenen düşünceye ters düşer. A. Bilim sürekli araştırmayı, denemeyi, düzeltmeyi gerekli kılar. B. Bilim gelişmeyi, değişmeye, yeniden örgütlenmeye açıktır. C. Bilim ve bilim adamı için olmuş bitmiş hiçbir durum yoktur. D. Bilim adamı her zaman ve her sonuçtan tümüyle şüphe eder. E. Bilim adamı için kesin, değişmeyen bilgi yoktur. Araştırma, soruşturma yoluyla öğretme. Bu strateji kullanılırken aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır. 1. Hedefler uygulama ve daha yukarı düzeyde olmalıdır. Duyusal alanda örgütleme ve kişilik, devinişsel alanda tüm basamakları kapsamalıdır. Davranışlar, ilkeleri kullanma, problem çözme, karar verme, yapıp gösterme gibi özellikleri kapsamalıdır. 2. Toplumsal olgularla ilgili problem çözülecek ya da karar verme süreci kullanılacaksa, öğretmen toplumsal olgularla ilgili 3 problemi, sorunu, öğrenci sayısı kadar çoğaltıp ders sırasında öğrencilere sırasıyla teker teker dağıtmalı, tahtaya yazmalı, slaytla, filmle, oyunla öğrencilere sunmalı ve birini onların okumasını sağlamalıdır. Bunun için belli bir süre vermelidir. Öğrenciler problemi okurlarken problem çözmede ya da karar vermede izlenecek basamakları tahtaya yazmalı, bunları ders bitene dek silmemelidir. Öğretmen sosyal bilgiler dersinde gece ve gündüzün oluşumu, güneş ve ay tutulması ile ilgili deneyleri yaptıracak, harita çizdirecekse gerekli araç ve gereçleri kendisi ve öğrenciler sınıfa getirmeli, herkesin görebileceği bir yere o koymalı, öğrenciler de masalarının üzerine bunları yerleştirmelidir. Öğretmen öğrencileri teker teker denetlemeli, getirmeyenleri getirenlerin yanına yerleştirmeli, varsa eksiklikleri tamamlamalıdır. Bundan sonra deneyin ve harita çizmenin işlem basamaklarını tahtaya yazmalı, asmalı, göstermeli ve bunları ders süresince silmemelidir. 3. Eğer problem çözme süreci ya da bilimsel yöntem kullanılacaksa, yukarıdaki işlemlerden sonra öğretmen sırasıyla bu problemde verilenler nelerdir, istenilenler nelerdir? Bu problem nasıl çözümlenebilir, denenceler nelerdir ve benzeri soruları teker teker sınıfa sormalı, onlardan gerekçeli yanıt almalıdır. Bu yanıtların doğruluğu ve yanlışlığı konusunda sınıfta tartışma ortamı açmalı, doğru bulununca pekiştireç vermelidir. Eğer doğru bulanamıyorsa ipucu kullanılmalı, yine doğru bulunamıyorsa öğretmen benzer bir problemin nasıl çözüldüğünü işlem basamaklarına göre yapıp göstermelidir. Daha sonra sorulan probleme öğrencileri döndürüp onların çözmesini sağlamalıdır. Öğrenme öğretme ortamında öğretmen ve öğrenci problem çözme sürecini kullanacaklarsa şu basamaklara aşamalı olarak dikkat etmelidirler. A. Başlangıç aşaması. Problemin farkına varma. Problemin ne olduğunu, nelerin verildiğini, nelerin istendiğini ve benzerini söyleme yazma. B. Veri toplama aşaması. Karşılaştığı problemle ilgili bilgi toplar, ilgili kaynakları okur, tarar, özetler ve benzeri. C. Denence kurma aşaması. Problemin çözümüyle ilgili denenceler kurar. Türkiye'de fazla nüfus artışının nedenlerinden biri bebek doğumlarının yüksek oranda olmasıdır gibi. Ç. Denenceyi doğrulama aşaması. Denenceler test edilir, denenir, çözümler işe koşulur. D. Sonuca gitme aşaması. Verilerle kanıtlanmış denenceler elde tutulur, kanıtlanmamış olanlar ya atılır ya da onarılır. Öğrenme öğretim ortamında öğretmen ve öğrenci karar verme sürecini kullanacaklarsa şu basamaklara aşamalı olarak uymalıdırlar. A. Problemin farkına varma. B. Problemi tanımlama. Ne olduğunun, ne olmadığının ve sınırlarının belirlenmesi. C. Seçenekleri belirleme. Hangi çözümlerin nasıl kullanacağının ve getireceği sonuçların neler olduğunu teker teker saptanması. Örneğin park yapılsın, arsa olarak satılsın, dinlenme merkezi olsun ve benzeri. Ç. Seçeneklerin her birini değerlendirme. Eğer park yapılırsa çocuklar oynayacak, insanlar dinlenecek, etraf yeşillenecek fakat bazı kişiler evsiz kalacaklar ve benzeri. D. Bir planı uygulama. Verilen kararlardan birinin uygulamaya konması, park yapılsın gibi. E. Sonuçları değerlendirme. Park yapılınca diğer seçeneklere göre hem kişisel hem de toplumsal hem de doğal olarak ne gibi daha yararlı sonuçlar elde edildi, bunların saptanması. 4. Eğer bir araştırma, gözlem, deney yapılacak, harita çizilecekse, öğretmenin bunların nasıl yapılacağını öğrencilerle tartışarak basamak basamak belirlemesi ve bu basamakları tahtaya yazması. Öğrencilerin defterlerine geçirmeleri sağlanmalıdır. Sonra araştırmayı, gözlemi, deneyi yapmaları, haritayı çizmeleri her bir öğrenciden istenmeli, öğretmen teker teker her bir öğrenciyi denetlemeli, yanlış yapanları anında düzeltmelidir. Eğer her öğrenci gerekli araç gereci getirmemişse ya da yeter sayıda araç gereç yoksa bu kez öğrencileri gruplamalıdır. Eğer öğrenciler deneyi yapamıyorlarsa öğretmen onlara ipucu vermelidir. Doğru yapan her öğrenciye gruba pekiştireç vermeli, doğru yapanları tahtaya kaldırıp nasıl yaptıklarını göstermelerini sağlamalı, yapılanların doğruluğu üzerinde tartışma açmalıdır. 5. Öğretmen bu stratejide yol gösterici, yardım edici, eğer problem çözülmezse örnek bir başka problem üzerinde yapıp gösterici olmalıdır. Araştırma, inceleme, deney ve gözlemi öğrenci yapmalı, işin içine bizzat kendisi girmelidir. Öğretmen yapamayan öğrencinin elinden araştırmayı, incelemeyi, gözlemi, deneyi, çizimi kendi alıp yapmamalıdır. 6. Bu stratejiyle ders işleyebilmek için öğrencinin ön koşul olan bilgi ve kavrama düzeyindeki hedef davranışları kazanmaları gerekir. Eğer öğrenciler ön koşul olan hedef davranışları kazanmamışlarsa, bu hedef için gerekli olan hedef davranışlar öğrenciye kazandırılmadan bu strateji kullanılamaz. 7. Bu stratejide bilgi işlem ve güdüsel tasarım kuramları, örnek olay, gösterip yaptırma yöntemleri ve workshop, soru-cevap, beyin fırtınası, problem çözme, karar verme, gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatizasyon, demonstrasyon, yaratıcı drama, deney, gezi, gözlem ve benzeri teknikler eğitim ortamında kullanılabilir. Araştırma, soruşturma stratejisi kullanılırken önce dersle ilgili temel kavramlar belirlenmelidir. Öğrencilerin bu kavramlarla ilgili ön koşul olan bilgilerini ortaya koymaları sağlanmalıdır. Öğrenciler kazandırılacak hedef davranışlarla ilgili olumlu ve olumsuz örnekler oluşturmalı ve bunlar üzerinde tartışmalıdırlar. Örneklerle ilgili değişik durumlar tüme varımsal bir sistematikle ortaya konulmalıdır. Eğer bu durumlarda eksikler, yanlışlar varsa öğrencilerce bunlar bulunmalı ve karşıt örnekler oluşturulmalıdır. Gerçekleştirmesi zor olan konular için olası, kurgusal durumlar düşünülmeli ve sunulmalıdır. Bu durumlarla ilgili çözümleri, denenceleri öğrenciler tartışarak kurmalıdırlar. Kurulan bu denenceleri öğrenciler test etmelidir. Testlerin sonucuna göre denenceleri kabul, ret ya da onarmalı, bu da olmuyorsa yeni denenceleri öğrenciler kurmalıdır. Böylece yanlışlar öğrencinin kafasından silinmeli, çelişkiler bulunmalı ve doğrunun ortaya çıkması sağlanmalıdır. Collins 1977 17 26, Jacobsen 1985 197 204.